Türkiye ile Yunanistan arasındaki krizi konuşuyoruz. Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz. Pek çok konu iç içe geçmiş durumda. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme için düğmeye basıldı yeniden. Neden Türkiye istekli Kabil Havaalanı saldırıya uğrayan havaalanında bulunmaya? Hakikaten bir yandan da bir takım taşlar yerinden oynuyor. Öyle gözüküyor. Nedir? Yani bir yandan ekonomik kriz dünya çapında bekleniyor. Yeni bir takım gelişmelere mi gebe bu koronavirüs krizi? Gelmekte olan fırtınayı görmelerinden mi kaynaklanıyor acaba? Bu krizden çıkışta dünya hangi yöne doğru gider? Bunun daha sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği günler mi beklemek gerekir? Yoksa yeni başka türde bir küreselleşmeyle çıkmak mı bu krizden mümkün olur?
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 7 Temmuz 2022 günlerden Perşembe, dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Gündem kalabalık. Ukrayna krizinin ilk zayiatı verildi desek yeridir. Britanya Başbakanı Boris Johnson üzerinde istifa baskısı vardı. Dün aktardım gelişmeleri sizlere. Zaten enflasyon, ekonomik sıkıntılar, Rusya'ya karşı başlatılan ekonomik savaşın bumerang gibi dönüp Avrupa'yı, Avrupa Birliği'ni ve Avrupa Birliği'nden çıkmış Britanya'yı da vurduğunu aktarıyorum her gün notlarla sizlere. İçeride tabii Partygate skandalı diye anılan skandalla başlayan Boris Johnson'ın serüvenleri istifayla bitti. Bir istifa tsunamisi parti içerisinde güven oylamasını Haziran başında atlatmıştı ama arkasını devam ettiremedi, getiremedi ve görevi bırakacağını vekaleten yeni başbakan gelene kadar başta kalacağını açıkladı. Tabii Rusya'nın tepkileri var. En son G7 zirvesinde Avrupalılar bir araya geldiklerinde Rusya ile ilgili kendince esprileriyle dikkat çekmişti. Ben aktarmıştım size Boris Johnson. Britanya Brexit serüveninin mimarı olan Boris Johnson'a veda edecek. Öyle gözüküyor, en azından istifasını sundu. Ukrayna sahasından yine tabii ki notlarım var. Size aktaracağım. Rusya'nın Ukrayna operasyonunun dünyadaki yankıları bağlamında. Bu arada dikkat çekici bir gelişme. Britanya ve Amerika Birleşik Devletleri MI5 ve FBI'ın şeflerinin Londra'da MI5 merkezinde buluşmaları ve orada verdikleri mesajlar var. Çok dikkat çekici. Çin'i hedef tahtasına koyan, bunları da aktaracağım sizlere. Dünyadan tabii Ukrayna çerçevesindeki gelişmelerin yankılarını da özellikle Avrupa'daki kriz, Fransa'da o kadar acayip ki enerji krizi için nükleer enerji devini kamulaştırma ortaya çıktı ki zarar da vardı burada. Almanya'da anketler var. Hollanda'da çiftçilerin isyanı ile ilgili notlar var. Bunları da aktarmaya çalışacağım sizlere. Bu haftayı hep geçtiğimiz haftanın NATO zirvesini toparlamakla geçirdik. Program konuğum doçent Can Kakışım olacak bugün. Çünkü Türkiye'nin iade listeleri sunduğu, özellikle İsveç'e tabii ki isimlerle ilgili karmaşa var. PKK ile bağlantılı isimlerin iadesi talep ediliyor. Parlamento onay sürecinin aksi takdirde gerçekleşmeyeceği söyleniyor Türkiye tarafından. Yeniden bir veto mekanizması mı devreye sokuldu? Hakikaten parlamentoda bu iş durur mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetiminde Türkiye farklı bir tavır alır mı? Kendisine soracağız, değerlendirmelerini alacağız bu haftayı. Böylece NATO'nun yeni konsepti ve Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile veto'yu kaldırma karşılığı yaptığı üçlü mutabakatın değerlendirmeleriyle tamamlamış olacağım. Yarın bayram var. Ben de bayram arası isteyeceğim sizlerden. Durum böyle. Şimdi hemen özetlere geçmeden frekanslarımızı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2. Bizi bu frekanslardan izleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden radyo butonunu tıklarsanız Türkiye'nin her yerinden bizi izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Ayrıca Telegram hesabının linkini de paylaştım. Oradan da Telegram hesabınız varsa Radyo Sputnik'e katılmanız halinde rahatlıkla, kolaylıkla bizi dinleyebilirsiniz. Diyelim, başlayalım Eksen'e. Evet, önce Ukrayna sahasından gelişmeleri aktaracağım. Zmeni Adası, Yılan Adası diye biliniyordu. Odessa açıklarında Rusya Federasyonu özellikle tahıl koridoruyla ilgili ithamlar varken bu adadan çekilmişti. Stratejik olarak önemi olmadığı, Odessa'dan atışların hedefi olduğu vurgusu yapılıyordu. Ukrayna askerlerinin bundan sonra adaya çıkmaya çalıştıkları ancak bu sefer bombalandıkları yolunda haberler var. Yaralılar da olduğu söyleniyor. Odessa'ya kaçanlar olduğu söyleniyor. İşte fotoğraf çektirmeye kalkmışlar. Öyle haberler var. Zelenski'nin açıklamaları var. Batı'dan artık savaş uçağı tedariki konusunda umudunu kestiğini söylüyor kendisi. Operasyon ilk günlerinde Rusya Federasyonu demilitarizasyon çerçevesinde hava gücünü ortadan neredeyse kaldırmıştı. Tek tük uçaklar hala uçuyor ama özellikle Batı'ya da Rusya Federasyonu rest çekmişti. Savaş uçağı gönderilmemesi konusunda İrlanda Başbakanı ile görüşürken yapmış açıklamayı. Ama Batı'dan bir takım Amerika'nın HIMARS'ları, çok namlulu roket atarları sistemleri daha doğrusu ulaşmaya başlamıştı. Onların bir kısmı da Rusya tarafından vuruluyor. Söylüyorlar vuracaklarını zaten. İşte bu konuda heyecanı dile getirmiş. Nihayet topçu saldırılarında kullanılan bir takım materyallerin ulaştığını dile getirmiş. Şimdi artık çok daha güçlü yükleneceğiz diyor ama bu topçu saldırılarının ilk kurbanları 3 çocuk, 3 yetişkin olmuş. En son dün itibariyle 19'da yaralı var. Ukrayna ordusu çok daha hedef gözeterek saldırılar yapmıyor. Maalesef Donetsk'teki sivil kayıpların sayısı da her geçen gün artıyor. Bu arada bir Fransız avukat ve politikacı Regis de Castelnau, Ukraynalı ordusunun özellikle Fransa'dan aldığı bu Sezar topçu sistemleri bunlarda, bunların satışa çıkartıldığını ortaya çıkartmış. Rusya ordusunun eline düştüğü söyleniyor. Eski bir Pentagon danışmanı Karen Kwiatkowski bu konuyu değerlendirmiş. Çok da naif bir değerlendirme yapmış. Tabii Ukrayna ordusunun eğitim eksikliği var, lojistik sorunlar, işte ordusunun küçülmesi söz konusu. Dolayısıyla Batı kaynaklı bu silahları kara borsada satıyorlar demiş. Yani Batılılar Ukrayna'ya silah veriyorlar tonlarca. Ondan sonra o silahların bir kısmı satılıyor. Hatta işte eğer bu iş biterse piyasada bol bol Amerikan sistemleri, Fransız sistemleri olacak, öyle gözüküyor. Ukrayna'da bu arada Kültür Bakanlığı Ulusal Müzik Akademisi'nden Piotr Çaykovski'nin ismini çıkartmış. Rusofobinin aldığı boyutların bir parçası olarak bu notu da aktarayım. Rusya Savunma Bakanlığı ve OPCV, yani kimyasal silahların yayılmasının önlenmesi örgütü temsilciliği bütün ülkelere bildirimde bulunmuş. Ukraynalı özellikle aşırı milliyetçi grupların kimyasal silahlı provokasyona kalkışacakları yolunda bilgiler aktarmışlar. Harkov ve Nikolaev bölgesini özel olarak veriyorlar. İstihbaratlara dayanarak bu açıklamayı yaptıkları söyleniyor. Şimdi yine tabii özellikle de güneydeki Herson bölgesi, burada referandum hazırlıkları var. Ukrayna'nın nüfusunun azımsanmayacak bir kısmını Rusça konuşanlar ve Ruslar oluşturuyor ve artık bu operasyondan sonra Ukrayna içerisinde yaşayıp yaşayamayacakları tartışmaları vardı. Bir referandum hazırlığı içerisindeler. Resmi dil olarak Harkov bölgesinde, o da kuzeydoğuda Rusça'nın kullanılması kabul edilmiş. Zaten insanlar Rusça konuşuyorlar ama Ukraynaca'yı yasaklamıyorlar. Ukraynaca da konuşulabilecek. Ukrayna tarafında genelde Rusça'yı yasaklıyorlar. Sadece Ukrayna dili konuşulması. Birbirine çok yakın diller bu arada. Herson'dan, Harkov'dan Rusya'ya ürün ihracatı yapmak istiyorlar. Özellikle Zaporojye bölgesindekiler, oradakiler tabii yaşamak durumundalar. Yaşamlarını sağlayabilmek için de ürünlerini satmak durumundalar. Tabii tahıl meselesi çok tartışılıyor. Moskova merkezli Birleşik Tahıl Şirketi genel müdürü aracılığıyla açıklama yapmış. Türkiye ile 3 milyar rublelik bir anlaşma imzalamışlar. Bu anlaşma da yeni değil aslında, 2021 yılından kalma. Ama asıl tartışma tabii ki Ukrayna tahılının çalındığı iddiası. Bir yük gemisine el konulmuştu. İşte bu Zhibek Joli isimli yük gemisi Rusya Federasyonu açıklama yaptı önce. Hayır, bu gemiye el konulmadı. Rutin gümrükte denetimler gerçekleştiriliyor. Türk tarafı buna karar verecek ne yapacağına. denildi. Sonra da gemi limandan ayrılmış, demek ki bir usulsüzlük bulmadıkları sonucuna varacağız. Yetkililer bu kararı aldılarsa. Tabii Ukrayna'daki Kiev'deki Türk Büyükelçisi Ahmet Güldere Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış. Bu arada Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun da Ukraynalı mevkidaşı Dimitri Kuleba ile bir telefon görüşmesi var. İçeriğini açıkçası göremiyoruz. Acaba bu tahıl meselesini mi konuştular diye düşünüyoruz. Ama Rusya Dışişleri Bakanı'yla da Çavuşoğlu'nun buluşması var. G20 Dışişleri Bakanları toplantısı Bali'de gerçekleştiriliyor. Bir araya gelmişler Bali'de ve özellikle de uluslararası bölgesel konular, tabii Ukrayna meselesini ele almışlar. Sergey Lavrov'un özellikle Çavuşoğlu'na Batı'nın Kiev rejiminin militarist hırslarına destek verdiği, daha önce yapılmış barış anlaşmalarından Ukrayna hükümetini çıkarttıkları ve bunun kabul edilemez olduğunu dile getirmiş. Minsk anlaşmasına atıf yapıyor tabii ki burada. Birleşmiş Milletler onayı olmasına rağmen bu anlaşma uygulanmamıştı. 8 yıldır devam eden, kimi zaman düşük yoğunluklu savaş boyunca bu görüşmelerde yapılmış. Bir de Kaliningrad meselesi, Rusya'nın Baltık bölgesindeki toprakları, işte o topraklara mal gidişleri kesilmişti ve Rusya Federasyonu buna izin veremiyor. Yani Alaska ile ABD'nin bağlantısının Kanada tarafından kesildiğini düşünün. Hep o örneği veriyorum. Onun gibi bir şey. Biraz böyle provokatif gözüküyor. Yani Rusya buna yanıt versin sanki istiyorlar gibi. Almanya, Olaf Scholz özellikle buna bir son verilmesini açıkça dile getirmişti. Ama Litvanya yönetimi, devlet başkanı danışmana açıklama yapmış. Demiş ki yeşil koridor açılmasını biz kabul etmiyoruz demiş. AB yaptırım listesi, ama burada Avrupa ile Rusya arasında anlaşma var kendi topraklarına ulaşım açısından. Demiş ki biri kamusal alanda yeşil koridorlardan söz ederse şunu vurgularız: Litvanya'nın kendi topraklarında olup bitenleri kontrol etmemesi düşünülemez. Burası Kaliningrad, Litvanya toprağı değil tabii, Rusya toprağı. Oraya ulaşması gerekiyor. Rusya'nın hakikaten tehlikeli Transnistria, Moldova, bin yıllık ayrılıkçılık meselesinden sonra burada da Kaliningrad'da daha da önemli bir krize yol açacaklar mı? Avrupa Komisyonu ne yapacak, hep beraber göreceğiz. Rusya dışişlerinden ard arda açıklamalar geldi. Batı'nın daha ziyade bu gerilimden vazgeçmek istemediği. Evet, bir küçük internet kopukluğu olmuş, kusura bakmayın. Rusya dışişlerinden Batı'ya tepkilerden bahsediyorduk. Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Sergey Kiryenko açıklama yapmış ve demiş ki NATO'nun tamamı Ukrayna'da savaşıyor Rusya'ya karşı. Artık yani burada sadece bir Rusya-Ukrayna çatışması yok tespitini tekrarlamışlar. Belarus'ta ise Genelkurmay Başkan Yardımcısı Ruslan Kosygin açıklama yapmış. O da demiş ki ABD ve AB bizimle birlik devleti Rusya Federasyonu ve Belarus'la açık çatışmaya girmeye hazırlanıyor. Hibrit bir savaş yürütülüyor ve bu çatışmaya çekmeye çalışıyorlar vurgusu yapmış. Dikkat çekici bir başka haber, aslında bunu ben birkaç gün önce görmüştüm ama detaylarını tam olarak görmemiştim, ama Latin Amerika'da, yani Amerika'nın arka bahçesi olarak gördüğü bölgede Rusya, Çin ve İran'ın tatbikatlar yapacakları haberi var. Bakalım Amerika'nın tepkisi nasıl olacak Rusya'nın sınırlarının etrafını yıllardır çevrelemeye çalışarak her türlü tatbikatı gerçekleştiriyorlar. Çin meselesini NATO'nun yeni stratejik konseptinde bu hafta ele almıştık. Doktor Barış Adıbelli ile konuşmuştuk. Global Times bir Amerika ile ilgili makale yayınlamış. Çok eleştirel bir makale. Son dönemde Amerika'daki silahlı şiddetten yola çıkarak Amerika içerisindeki problemleri, insan hakları sorunlarını Çin dile getiriyor. Böyle dünya biraz böyle tersine dönüyor. Sürekli Batılılar bu işlerle iştigal ederler çünkü. Global Times gazetesi Amerika'nın yön duygusunu yitirmiş bir ülkeye dönüştüğü saptaması yapmış. Küresel güvenliğe en büyük tehdit Amerika'dan kaynaklanıyor vurgusu yapıyorlar. Tabii Amerika'ya Avrupa'nın da eklemlenmesi son dönemde gündeme geldi. Açıkça çok militarist bir üslup kullanıyor. Çin tabii ki stratejik konsepte ilk kez tehdit meydan okuma olarak da, sistemik meydan okuma olarak da girmişti. AB yüksek temsilcisi, yani baş diplomatı demek gerekiyor Avrupa Birliği'nin, Joseph Borrell, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya gelmiş ve daha sonra da Twitter hesabından bir açıklama yapmış kendisi. Diyor ki Çin'e Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının ele alınmasında daha yapıcı bir rol oynaması telkininde bulundum diyor. Ve Rusya'nın saldırısının nedenleri ve küresel ekonomi açısından feci sonuçları hakkında dezenformasyonu durdurması. Yani Çin'in dezenformasyon yaptığını söylüyor. Saldırısının nedenleri tabii Rusya'nın Minsk Anlaşması'nın uygulanması için ısrarcı oldular son dakikaya kadar. Batılılar ise sanki böyle bir anlaşma yokmuş, Birleşmiş Milletler'de bu anlaşma onaylanmamış falan gibi yaparak. Dolayısıyla hakikaten nedenlerden bahseden bir Joseph Borrell görünce insan şaşırıyor. Nedenler ortada. İki tane güvenlik garantileri anlaşması da sunuldu. ABD'ye ve NATO'ya sunuldu ve hepsi reddedildi. Minsk Anlaşması BM onaylı olmasına rağmen uygulanmadı. Yani o yüzden enteresan olmuş nedenleri demesi. Ne acaba nedenleri? Bunları Avrupalı gazeteciler hiç sormuyorlar. Neden Minsk Anlaşması'nı uygulamadınız diye basit bir soru soran bir Avrupalı gazeteci görmedim doğrusunu söylemek gerekirse. Dezenformasyona gelince enteresan. Çin'i dezenformasyonla itham ediyorlar. Yıllarca Ukrayna'nın neonazi problemi diye yazılar döşenen Batı medyası aniden siliverdi onu. Yani çok acayip hakikaten. Ben Batı'yı hiç bunca yıllık dış habercilik hayatımda bu kadar çok yalanla yakalanmış vaziyette görmemiştim. Ama buna rağmen karşı tarafı dezenformasyonla suçlamaları da çok enteresan cidden. İki direktör, MI5 direktörü Ken McCallum ve FBI direktörü Christopher Wray, Times House'da Londra'da bir araya gelmişler, mesajlar vermişler. Çok enteresan, burada doğrudan Çin'i hedef aldıklarını görüyoruz. Ken McCallum, MI5 direktörü, Çinlilerin özellikle kendilerini hedef aldığını söylemiş. Aynı şekilde Tayvan'da büyük bir savaş patlatabileceğinden bahsetmiş FBI direktörü. Tabii Çin Dışişleri Sözcüsü onlara yanıt vermiş. İngiliz istihbaratının meseleyi abarttığını, hayali şeytanlar sahibi olduklarını söylemiş. Çok ciddi söylemler. Oyunu değiştiren bir Çin Komünist Partisi oyunu değiştiriyor diye yakınıyor Britanya istihbarat şefi. Hatta FBI şefi bu durumu nefes kesici falan gibi tabirlerle dile getirmiş ve bizim teknolojimizi çalıyorlar falan gibi vurgular eşliğinde çok büyük düzeyde yapıyorlar diye. Ayrıca FBI direktörü New York'taki seçimlere Çin'in müdahale ettiğini söylemiş, bu bahar aylarında yapılmıştı. Çünkü efendim Tiananmen meydanındaki olaylarla ilgili tutumu sert olan adayın seçilmesini Çinliler istemedikleri için gidip New York'un yönetimine, seçimine müdahale etmişler. Gerçekten inanılmaz ama Batılılar bütün dünyaya böyle baktıkları için dolayısıyla tehditleri de aynı şekilde algılıyorlar. New York'taki yönetim seçimine müdahale eden Çin algısı enteresan hakikaten. Evet, şimdi programın ikinci yarısında tabii Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile dertlerini konuşacağız. Tabii ki bizim derdimiz aslında iç politikada da kullanım alanı açıyor. İsveç ve Finlandiya'dan iki notum var. İsveç 2025 yılına kadar savunma harcamalarını gayri safi yurt içi hasılasının %2'sine çıkartacak NATO üyeliğinin gereği olarak algılanan. Bir de Baltık Denizi'nin girişini kontrol etmek için askeri faaliyetlerini arttıracaklarmış. Şahane. İsveç çok güzel militarize oluyor. Finlandiya parlamentosu ise Rusya sınırındaki 1300 kilometreyi bulan bir sınırdan bahsediyoruz, çit örecekmiş. Gördüğünüz gibi bu da bir başka çok barışçı gelişme. Efendim, Avrupa Birliği'nin göç mevzuatına filan da aykırı aslında. Acil durumlarda sığınmacı filan da kabul etmeyecekler. Böyle acayip bir dünya. Böyle çitleri, duvarları yıkan Batı'dan geldiğimiz yer burası. Ama kendi içerisinde yavaştan patladığını söylesek işte yanlış bir şey demiş olmayız. Ekonomik olarak ben notları her gün aktarıyorum size. Britanya'da Boris Johnson yönetimi Brexit'i o kadar tartışma arasında başardı. Ülkesini Avrupa Birliği yarı üyeliğinden çıkarttı Boris Johnson. Ancak tabii son skandallar hakikaten başını yedi desek yeridir. Şimdi dün istifa dalgası başladı. Artık sayısı dakikada bir yetkili, bakan yardımcısı, müsteşar düzeyinde o kadar çok isim istifa etti ki sayısı 55'i geçmiş. Şimdi en sonunda üzerinde büyük, özellikle Muhafazakar Parti içerisindeki, daha yeni güven oyu almıştı bu arada. Danışmalarda bulunduktan sonra en son Maliye Bakanlığı'na atadığı isim de Nadim Zahavi, hemen git çağrısı yapınca Twitter'dan artık başka çareyi bulamadı. Çıkıp açıklama yaptı. Şimdi Boris Johnson diyor ki ben diyor işte yeni başbakan atanana kadar başbakan kalacağım. Halefinin parti içerisinde belli olması gerekiyor. Öncelikle ama kraliçe falan da bilgilendirilmiş, Boris Johnson gidecek. İstifaların yerini doldurmaya çalışırken ard arda darbeler yedi kendisi. Dolayısıyla ana muhalefetteki İşçi Partisi bir yandan yükleniyor. Yani Boris Johnson gidebilir ama Muhafazakar Parti'nin de gitmesi gerekiyor vurgusu yapıyor. Zorlu koşullarda öncelikle bir başbakanın görevi işine devam etmektir demişti Boris Johnson. Şimdi son derece mutsuz olduğunu söylüyor. Ayrıldığı için, istifa ettiği için, ama skandalların yükünü de artık fazla taşıyamamış olduğu anlaşılıyor. İşçi Partisi lideri bu arada Keir Starmer kendisini sıçan diye nitelendirmiş efendim. Sıçandan kaçan batan gemi vakası diye de bir benzetme yapmış Boris Johnson'la ilgili. Bütün bu tartışmalar arasındaki son darbe de İskoçya ile ilgili oldu. 2014'te %55 ile İskoçya bağımsızlık referandumu yapmış ve reddetmişti. Ben hatta yerinde izlemiştim. Edinburgh'a gitmiştim bağımsızlık referandumu sırasında. İşte şimdi epeydir İskoçya Ulusal Partisi ve birinci başbakan diyorlar, Nicola Sturgeon, yeni bir referandum düzenlemek istiyorlar. Çünkü Avrupa Birliği'nden çıktığı için Britanya, İskoçya Avrupa Birliği içerisinde kalmak istiyor. O yüzden yollarımız ayrılıyor. Tekrar referandum yapmamız gerekiyor diyor İskoçya'nın yerel hükümeti. Ama bir mektup yazılmış ve Boris Johnson kendisini reddetmiş. Parlamento onayı gerekiyor referandumun düzenlenmesi için. Ve sert bir çıkış yapmış Sturgeon, İskoçya birinci başbakanı. Mektubu da Twitter'dan paylaşmış. Başbakan olarak son eylemlerinden biri bu mektubu yazmak demiş. Hakikaten Boris Johnson'ın gücü hiçbir şeye yetmedi. Şimdi Ekim 2023'ten bahsediyor İskoçya hükümeti, yeni bir referandum düzenlemek için. Kolay değil hakikaten, ama Britanya yeni bir parçalanma sürecine mi giriyor acaba diye tırnak içerisinde soruyorum tabii ki. Hakikaten bence de kolay değil. 2014'te izlediğimde de pek çok fikrim değişmişti, o kadar kolay. Ama Avrupa Birliği'nden tabii çıkış ve Brexit Britanya'da pek çok şeyi de değiştirdi, bunu belirtmek gerekiyor. Boris Johnson gitti diye sevinirken kim gelebilir diye düşünüp kaygılanmakta da fayda var. Çünkü bu krizin başında işte Moskova'ya gitmişti, hatırlayacak belki bazı dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz. Dışişleri Bakanı Liz Truss, Baltıklarla Karadeniz'in yerini karıştırıp artık bildiğinden herkes şüpheleniyor ve doğal olarak konumu itibariyle dalga geçiriliyor. O da G20 toplantısı için Endonezya'ya, Bali'ye gitti. Orada başbakan doğru kararı verdi demiş. Sükunete, birliğe ihtiyacımız var diye konuşmuş ve yeni başbakan olabileceği dahi söyleniyor. Hakikaten yağmurdan kaçarken doluya tutulmak diye bir deyim var. Liz Truss eğer başa geçerse durum vahim olur. Gerçi artık herhalde seçimler tartışması başlayacak ülkede. Rusya'dan tabii ki baş Rusya düşmanı ülkelerden birisi Britanya olduğu ve hatta Ukrayna'daki savaşı bitirmeme ısrarı Boris Johnson düşünürse, Rusya'dan tepki gecikmedi. Kremlin sözcüsü açıklama yapmış. Britanya'yı daha profesyonel insanların yönetmesini umut ettiğini söylemiş, biraz alaycı bir biçimde. Boris Johnson hakkında yorum yapması istenince de açıkça bizi gerçekten sevmiyor, biz de onu sevmiyoruz diye bir vurgu yapmış. Aynı şekilde Maria Zaharova'nın liberal rejimlerin derin bir politik, ideolojik ve ekonomik krizde olduğu saptaması var. Britanya'ya atıfla söylemiş. böyle tepkiler var. Tabii Boris Johnson en çok Zelenski'ye Ukrayna'da destek veren isimdi. Dolayısıyla sosyal medyada bütün espriler ikili üzerinde dönüyor. Sadece Boris Johnson mı? Hollanda'da da çiftçilerin isyanı aktarıyorum size. Mark Rutte başbakan ayakta kalabilecek mi diye soruyorlar. Çiftçiler derken yalnız dikkatimi çekti, daha araştırmaya da muhtaç aslında. O çiftçiler traktörlerle hatta tanklar falan kiralayarak hatta Almanya'da sınırda Alman çiftçilerle de birleşmişler. Büyük bir isyan hali gözüküyor Avrupa'da hakikaten, ya da ucu gözüktü diyelim. O çiftçiler çok da böyle yoksul çiftçiler değil yalnız anladığım kadarıyla. Daha çok ihracatta bu hayvancılık gerekiyor ve o hayvancılık sektöründe aslında Avrupa Birliği'nin ortaya koyduğu regülasyonlara uyuma isyan ediyorlar. Hollanda topraklarının yarısı tarım arazisi, hayvancılık yapıyorlar ama bu da tabii bu arada küresel ısınmayla da bağlantılı sorunlar yaratıyor. Bu çiftçiler de aslında çok zengin çiftçiler ve hatta Hollanda'da çiftçiler lobisi çok güçlü diye uyarıda bulunanlar var. Yani işte çok büyük paralar kaybetmiş, çok sersefil, yoksul çiftçilerin isyanının ötesinde bir şeyden bahsettiğimize dair uyarılar var. Onu da aktarmak isterim. Enerji krizi tabii Avrupa'yı Rusya'ya, Federasyonu gibi bir ülkeye, kaynak zengini bir ülkeye siz ekonomik savaş açtığınız zaman, enerjide savaş açtığınız zaman bumerang gibi dönüyor, sizi vuruyor. Rasyonel bir akılla idrak edilmesi zor bir savaşa giriştiler. Şimdi de çok acayip, yani sanki yaptırımları kendileri uygulamıyormuş, sanki projeleri Kuzey Akım gibi, iki gibi kendileri iptal et askıya almamış gibi Rusya enerjiyi silah olarak kullanıyor diyorlar. Şimdi siz bir ülkeye açıkça ekonomik savaş açacaksınız, SWIFT sisteminden çıkartacaksınız, yapmadığınız kalmayacak, şirketlerini batırmaya çalışacaksınız, ekonomisini yok etmeye çalışacaksınız. O ülkede size iyi davranacak ve enerjiyi silah olarak kullanacak. Yani nasıl oluyor, benim aklım doğrusu almıyor bu soruları bu şekilde sorabilmeyi. Narsisizmin doruklarında yaşadıkları sonucunu çıkartıyorum. Yani her şeyi yasaklıyorlar. Petrolü almak biz yasaklıyoruz diyorlar. Kendileri aslında enerjiyi silah olarak kullanmaya çalışıyorlar ama o silah dönüp kendilerini vuruyor. Maalesef böyle bir durum var, yani çok açık ve net. Buna karşılık Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margarita Şinas demiş ki biz bu kış sorun yaşamayacağız, enerji krizi yaşamayacağız demiş. İnşallah yaşamazlar tabii, ne diyelim. Fransa ise içlerinde Avrupa ülkeleri arasında belki nükleer enerjiden vazgeçmediği için en rahat konumdaki ülke ama onlar da maalesef bu önde gelen nükleer enerji devi şirketleri EDF'yi kamulaştırmayı planlıyorlarmış. Şimdi enerji krizini çözmek açısından diyorlar. İklim değişikliği, Başbakan Elizabeth Born açıklama yapmış ama zaten şirketi 43 milyar euro kadar borca batırmışlar. Yani sadece Türkiye'de olmuyor bunlar, onu anlatmaya çalışıyorum. Fransa'da da var. Halka tabii, halk ödeyecek bunun bedelini. Kim ödeyecek başka? Bir kısmını özelleştirmişler çoktan. Şimdi tekrardan kamulaştırıyorlar. Kamulaştırınca ne olacak? Onun bedeli nereden çıkacak? Bütçeden çıkacak. Kamudan çıkacak. Yatırım falan da yapmamışlar. Böyle de bir durumda. Bu arada Almanya'da, Almanya ile ilgili notları sık sık aktarıyorum size. Devlet televizyonu RTL bir anket düzenlemiş. Ukrayna bazı topraklarını, yani Rusların yaşadığı bölgeleri Sovyetler Birliği döneminde zaten aynı ülkeydiler, hatırlayalım, özgül bir konumu var yani. İşte bunları barış karşılığında vermeli mi diye sormuşlar. %47 evet yanıtını vermiş Almanların, %41'i yok başka bir seçenek bulunsun diye yanıt vermiş. Kamuoyunda görüşler yavaş yavaş sanki değişiyormuş diyebiliriz. Evet, Amerika'da FED tutanaklarını yayınlamışlar 14-15 Haziran'daki toplantıda. Açık Piyasa Komitesi'nin para politikasında daha kısıtlayıcı bir duruşun benimsenmesi söz konusu. Zaten hakikaten resesyon çığlıkları duyuluyor şimdiden Amerika'da. İsviçre'de ise Cumhurbaşkanı Ignacio Cassis dikkat çekici bir açıklama yapmış kendisi. Şimdi Batı'da Rusya'nın varlıklarını donduralım, alalım o varlıkları Ukrayna'ya verelim gibi bir takım parlak fikirler ortaya atılıyor. İşte İsviçre Cumhurbaşkanı demiş ki vatandaşların devletin gücüne karşı korunmasını sağlamamız gerekiyor. Biz buna liberal demokrasi deriz. Mülkiyet haklarının temel bir hak olduğunu unutmamamız, ciddiyetle korumamız lazım demiş. Kapitalizmin kurallarını, temel, en temel kuralını İsviçre'ye düşmüş hatırlatmak Batı'ya. Öyle o zaman çünkü haydut oluyorsunuz bu sistem içerisinde, ki dünyada küresel kapitalist sistem var biliyorsunuz. İşinize gelenin varlığını doldurup dondurup ondan alıp öbürüne vermek falan bir acayip bir şey tabii ki. Kendi biat ettikleri ve iyi bir şey diye salık verdikleri kapitalizmin en temel kuralını ihlal etmeye kalkışıyorlar. Evet, Hindistan'dan da Batı'ya meydan okuma gelmiş. Ticari Sanayi Bakanı Piyuş Goyal çıkmış, demiş ki kardeşim biz Rusya'dan petrol almaya devam edeceğiz. Yani kusura bakmayın, biz ucuz petrolümüzü alıyoruz. Financial Times gazetesinde zaten uzun süredir Rusya ile bizim ilişkimiz var vurgusu yapmış. Şimdi G20 zirvesi tabii bu Dışişleri Bakanları toplantısı Bali'deki, ama liderler toplantısı olacak. İşte Putin giderse biz gitmeyiz falan gibi gık gık yaptı Avrupa Kanadı, ama sonunda gidecekler öyle gözüküyor. Endonezya'da düzenlenecek, onu anımsatalım. Sri Lanka Başkanı lideri Rajapaksa Putin'e çağrı yapmış Twitter hesabından ve mevcut ekonomik zorluklar, bir takım isyan halleri var Sri Lanka'da. Kredi desteği talep etmiş Rusya'dan. Evet, çok az vaktim kaldı. Birkaç not daha aktaracağım. Amerika'da 4 Temmuz Bağımsızlık Bayramı, Illinois'de kana bulanmıştı. 7 kişi hayatını yitirdi. En az 30 yaralı var. 22 yaşında Robert Cremo tutuklanmıştı. Yargılanıyor şimdi cinayetten. İkinci bir saldırı daha planlıyormuş. Amerika'daki silahlı şiddet hakikaten çok dehşetengiz boyutlar almış vaziyette. Bir de başka saldırılar da kurtarsa yapacakmış. Meşhur George Soros finans spekülatörü, Amerikalı milyarder, o da bir makale yazmış ve Amerikan demokrasisini eleştiriyor. Yüksek mahkeme kürtajı yasaklayan Trump ve Cumhuriyetçi Parti'den Amerika'nın demokrasisini hayatta tutmak için kurtulması lazım demiş. Ekonomisini ayakta tutmak için de herhalde Joe Biden ve Demokratik Parti'den kurtulması gerekiyor. Hakikaten işleri çok parlak gözükmüyor. Evet, ve son olarak Birleşmiş Milletler dünyada açlığın faydaları başlıklı bir makaleye yer vermiş. Hawaii Üniversitesi'nde bir görev yapan bir profesör George Kent bunu kaleme almış. 13 yıllık bir makale BM'nin internet sitesinde sosyal medyanın gündemine şu sıralar, bugün itibariyle oturmuş durumda. Dünyada açlığın faydaları. Eğer açlık olmasaydı tarlalarımızı kim sürerdi? Biraz hiciv yapmış tabii, burada şey yok, ama yani şunu kastediyor: kapitalist sistemde zenginlerin açlığa ve yoksulların bulunmasına ne kadar ihtiyaç duyduklarını anlatan bir makale. Kaldırmışlar efendim bu arada. Aslında böyle ironilere ihtiyaç var içinde yaşadığımız sistemi anlayabilmek, idrak edebilmek için. Diyelim ve ikinci yarıya geçelim. Telefon hattımızın diğer ucunda doçent Can Kakışım var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar Ceyda Hanım.
Merhaba, çok teşekkür ediyorum Can Bey, katıldığınız için Eksen'e. Şimdi ben dünya gündemini özetledim. Bugün NATO, Türkiye bağlamında çok fazla not yoktu aktaracağım. Ama tabii ki Türkiye medyası çok hareketli, çok canlı. Çünkü NATO zirvesi sonrası İsveç ve Finlandiya resmi daveti aldı. Katılım protokolünü imzaladılar. Hatta ilk onaylar jet hızıyla Kanada ve Danimarka'dan da geldi. 30 üye ülkenin parlamentolarında onaylanması gerekiyor. Amerika'nın arzu ettiği Batı dünyasının birlik görünümü NATO'dan çıksın diye. Fakat Türkiye hükümeti artık İsveç ve Finlandiya ile pazarlıklara oturmuş gözüküyor. İade listeleri, tartışmaları var. Öncelikle şu diplomatik zaferi size sormak istiyorum. Bu hafta çok değerlendirme aldım. Cumhurbaşkanı diplomatik bir zafer elde ettiklerini söyledi. Kimi yorumcular bunun aslında bir zafer olmadığını ama Erdoğan tarafından kullanışlı bir gündem ortaya çıkarttığını, yoksa işte NATO belgesi değil, bağlayıcılığı yok vesaire vurgusu yapıyorlar, oranın altını çiziyorlar. Kimi yorumcular da hayır, Türkiye'nin elinde önemli bir koz var diyorlar ve meclis onayını ikinci bir veto kartı Türkiye'nin elindeki olarak görüyorlar. Hangisi doğru sizce? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
Açıkçası ortada bir zafer görüntüsü olduğu düşüncesinde hiç değilim. Çünkü Türkiye en baştan itibaren bu konuda çok sert bir tavır sergiledi. Ve anlaşmayacağımız almayacağı veya İsveç'in ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine onay vermeyeceği gibi bir görüntüyü ortaya koymaya özen gösterdi. Hatta zaten Sayın Erdoğan bunu bizzat da dile getirdi. Ben başta olduğum sürece bu ülkeler NATO'ya giremeyecekler vesaire diyerek. Hatta ve hatta yine bir ek olarak bu heyetlerin Türkiye'ye gelmesi durumu söz konusu olduğunda Erdoğan'ın bir açıklaması olmuştu. Hiç boşuna zahmet etmesinler, bizim kararımız kesin diye. Şimdi bu kadar yüksek tondan eğer siz bunları söylerseniz gayet tabii ki ilk toplantıda hemen yelkenleri suya indirmeniz çok öyle bir zafer görüntüsü vermez. Şimdi bakın burada zaten Türkiye istediklerini vesaire alabilmiş değil. Bunu ayrıca değerlendireceğim. Fakat Türkiye gerçekten bazı beklentilerini karşılamış bile olsa yine de buradan bir zafer çıkmaz. Neden? Çünkü sizin söyleminiz de eyleminizin biraz tutarlı olması gerekir. Yani sizin eğer dış politikada itibarlı bir ülke olmak gibi bir derdiniz varsa, sizin söyleminiz ile eyleminiz veya söylemleriniz arasında bir tutarlılık olması gerekir. Dolayısıyla siz bu kadar yüksek tondan hayır asla girmeyecekler deyip daha sonrasında bazı diplomatik görüşmelerle veya gerçekten de bazı kazanımlar elde etseydiniz bile bunu hemen hızlı bir şekilde bu fikri değiştirmeniz zaten iyi bir görüntü vermezdi. Ki biz metne baktığımızda İsveç'in ve Finlandiya'nın öyle kendilerini bağlayan güçlü bir taahhüt altına girmediklerini ve dolayısıyla Türkiye'nin öyle pek de kazası çıkmadığını görebilmekteyiz. Yani en üstünde bu sürekli söylenen, o günden beri ifade edilen hani YPG veya FETÖ'nün metne girmiş olması veya bunların İsveç ve Finlandiya tarafından da bir terör örgütü olarak tanımlanması gayet tabii ki tamamıyla hurafe, böyle bir şey yok. Çünkü metne baktığınızda YPG, PYD yapısından bahsederken herhangi bir terör örgütü ibaresi kullanılmıyor. Fethullahçı örgütle ilgili söylemlerde de özellikle dikkat edilmiş. Türkiye'de FETÖ olarak bilinen organizasyona destek sağlanmayacak denilmiş. Yani orada FETÖ ibaresinde bir terör örgütü tanımının bir kavramının geçmesinden dolayı onu da ayrıca açıklamayı tercih etmişler. Yani diğer taraftan PKK'ya yönelik, PKK'nın terör örgütü olduğuna yönelik evet bir teyit var. Fakat zaten bu zaten iki ülkede Avrupa Birliği üyesi ve onu gayet tabii ki terör örgütü üyesi olarak değerlendiriyorlar. Önemli olan onu öyle olduğunu teyit etmek değil. Ona onun o şekilde olduğu bilinciyle politikalarınızı gerçekten Türkiye'nin güvenliğini önceleyecek şekilde devam ettirmeniz. Yani bununla alakalı herhangi bir kontrol mekanizması, herhangi bir Türkiye'yi rahatlatacak mekanizma maalesef ki yok. Ki bu ülkeler NATO'ya üye olduktan sonra artık bunları herhangi bir şekilde kontrol edebilmeniz, o noktadan sonra onların teröre yönelik desteklerini dizginleyebilmeniz vesaire de gayet tabii ki asla mümkün değil. Dolayısıyla zaten bu özellikle ABD nezdinde çözülmesi gereken bir sorundu. Hatta biliyorsunuz bu S-400 yaptırımlarının serbest bırakılması, yani geri alınması veya işte Türkiye'nin F-35 programına dahil edilmesi yönündeki talepler de Türkiye tarafından dile getirilebilirdi. Bunlar dile getirilmemiş. Yani bir de PKK konusunda en başta ABD'den bir taahhüt alınması gerekirken bu yönde de herhangi bir adım atılmamış görülüyor. Dolayısıyla buradan gayet tabii ki bir zafer görüntüsü çıkmaz. Ama anlaşıldığı kadarıyla Türkiye, yani daha doğrusu AK Parti hükümeti buradan bir başarı hikayesi yaratarak yine dış politikayı iç politikaya malzeme etmeye dönük bir, yani çok alışkın olduğumuz bir hikayeyi sahneye koydu.
Evet. Peki ama sonuç itibariyle şimdi parlamento onayı gerekiyor ve bu sefer tabii şimdi yine aynı söylem olduğu için herkes şüpheleniyor elbette. Bütün yetkililer diyorlar ki parlamentoda onayı çıkartmayız, şimdi üyelik içinde nihai onay gerekiyor. Üye ülkelerde iç süreçlerde tamamlamaları gerekiyor. Türkiye'nin bunu yapmam olasılığı var mı sizce?
Yani bana sorarsanız bunu zaten onaylamaması gerekir. Doğru olan budur. Ama şimdi maalesef ki bu gibi yorumlarla Türkiye'de geleceği öngörebilmek pek mümkün değil. Yani şimdi Türkiye evet. çok öngörülebilir bir ülke olmadığı için bunu bu şekilde yaparlar ya da yapmazlar tarzında bir ifade ortaya koyamayacağım. Yani yapmalılar mı bence? Evet, burada veto yetkisini Türkiye'nin mutlaka kullanmalılar. Yani bunu bu aşamada İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine onay anlamına gelecek bir kararı kanımca Türkiye'de meclisin almaması gerekir. Ama hükümet o süre zarfında ne gibi görüşmeler yapar? Hangi konularda bakın Türkiye'nin genel çıkarına değil ama kendi dar iktidar çıkarlarına yönelik belki görüşmeler sürdürür ve ne gibi ödünler koparır? Onları görebilmek pek mümkün değil.
Ama veto kartı olarak sanki
böyle bir ihtimal var.
Evet. Ama hani bir veto kartı olarak da kullanacaklar gibi gözüküyor. Yani bitmemiş bir veto süreci varmış gibi sanki bir manzara var. Hani yine yeniden veto gibi. Yani Madrid'e gidildi, üçlü mutabakat. Yani bir aşamalandırılmış bir süreç var.
Tabii bu tamamen çıkmış değil bu kart ama şimdi Ceylan şöyle de bir durum var. Şimdi bu konular gerçekten biraz daha ciddiyetle yaklaşılması gereken konular. Yani siz bir gün tamam ben bunu kaldırdım, bir gün tamam ben bunu yeniden geri getirdim falan derseniz hani bunun bir ciddiyeti de olmalı. Yani aslında en baştan beri söylemek istediğim bu. Mesela bakın İsveç ve Finlandiya'nın bu şeyden görüşmeden sonra yaptığı açıklamalar vardı ki kendileri açısından çok olumlu olmasına rağmen ikisi de son derece iddialıydı. İşte o süreç olumlu devam ediyor. Bakalım bundan sonra neler olacak vesaire tarzında konuştular. Fakat bizde hemen bir yine büyük bir zafer kazanıldı naraları atılmaya başlandı. Yani burada şunu söylemek istiyorum. Hani dış politikada biraz temkinli olmakta fayda var. Yaptığınız hareketlerin, attığınız adımların arasında biraz bir tutarlı olması gerekir veya biraz hani siz bir adım atarken ondan belki birkaç hafta sonra geri adım atabileceğinizi bilerek söylemlerinizi oluşturmanız gerekiyor. Evet. Fakat bizde sürekli ve sürekli çok iddialı tonda açıklamalar. Yani bizim de doğrudan ilgisi olmayan konularda da böyle. Yani atıyorum Mısır'da darbe oluyor. Bizim ülkemiz en fazla tepkiyi veriyor. Atıyorum Suriye'de Esad yönetimine yönelik bir işte hareket başlıyor. Bu noktada en fazla işte bu Esad zaten zulüm ediyordur, bu Esad antidemokratiktir söylemlerini en fazla dile getiren bizim ülkemiz oluyor. Yani dolayısıyla bizim biraz ayaklarımızın yere basması ve yapmak istediklerimizle gerçekten yapabileceklerimizin arasında mesafeyi olabildiğince daraltmamız gerekiyor. Bunun için de ama işte bir dış politika vizyonu lazım. Yani demek istediğim şu, şimdi biliyorsunuz bu iktidar döneminde eski dış politika kadroları işte monşer olmakla, korkak olmakla çok fazla itham edildiler. Oysa ki dış politikada hani iki düşünüp bir yapmak her zaman doğru olanıdır. Dolayısıyla bizim ihtiyacımız olan da böylesi bir kurumsal bakış açısı. Fakat şu anda Türkiye tek bir kişinin Erdoğan'ın sürekli değiştirdiği kararlar veya onun güvenlik veya çıkar algıları çerçevesinde hızlı bir şekilde karar değiştiren bir görüntüde gözükmekte var. Evet.
Biraz acaba Batı'nın sıkışmışlığı bu resimde rol oynuyor olabilir mi? Yani Ukrayna bataklığına öyle bir batıldı ki hiç haz etmedikleri halde Türkiye ile ilgili yeniden başa soruyorlar gibi bir görüntü var. Yani buradan mesela iadeler bağlamında bir sonuç almaları hemenki Adalet Bakanlığı iletmiş. Tabii iade edilecek isimlerle ilgili de tartışmalı durumlar var. Çünkü Türkiye'nin terörizm algısıyla onlarınki bir değil. Kaldı ki aslında ne kadar da yakındılar tabii bu arada hükümetle aslında. Nerelerde yamukluk olduğunu çok uzun oturup belki konuşabileceğimiz bir mesele ama şunu söylemeye çalışıyorum. Yani bir Batı'nın da burada bir sıkışmışlığı olsa gerek bu resmin bu şekilde verilmesine sebebiyet yani, veren.
İadelerle alakalı şunu ifade edebilirim. Şimdi o yine aslında konuşulan konulardan bir tanesiydi. Onu ifade ettiğiniz için özellikle ona değil. Şimdi bu iadelerde İsveç'in ve Finlandiya'nın yine altına imza attığı bir taahhüt yok. Sadece şunu söylüyorlar biz. Türkiye'nin terörist olarak değerlendirdiklerini Avrupa iade sözleşmesine oradaki yükümlülüklerimize bakarak geri göndereceğiz veya bu değerlendirme süre yapacağız diyorlar. Yani bakın zaten bu var olan bir taahhüt. Zaten altına imza attıkları bir sözleşme ve onu sadece tekrar ediyorlar. Dolayısıyla burada Türkiye'ye gönderilecek kişilerin kimler olduğu veya bunların ne şekilde tasnif edileceği yine Türkiye'nin talebinden veya ikili görüşmelerden çok uluslararası hukuk bağlamında değerlendirilecek bir konu. Ki bir de şöyle de bir durum var. Bu İsveç için özellikle çok geçerlidir. Burada açıklama da yaptılar. Biz kendi yurttaşlarımızı asla göndermeyeceğiz Türkiye'ye diye ki zaten genel olarak ülkeler kendi vatandaşlarını göndermezler. Şimdi bu terör örgütü militanları arasında PKK ile ilişkili olan kişiler arasında İsveç vatandaşlığı olan veya İsveç vatandaşlığı verilecek olan çok sayıda isim de olabilir. Dolayısıyla Türkiye'nin bu beklentisi yani 70 küsur insanın şeyden İsveç'ten talep edileceği söyleniyordu. Onların Türkiye'ye iade edilmesi bence çok beklenir bir senaryo değil. Ki malum bu iki ülke kamuoyunda da Türkiye'nin bu konudaki beklentileri masaya yatırıldı ve daha sonrasında İsveç ve Finlandiya yetkilileri bu konuda Türkiye nezdinde geri adım atmayacaklarını ifade ettiler. Yani bu şeyde mutabakat metninde yoruma açık bazı kısımlar var. O kısımları Türkiye'nin beklentilerine uygun bir şekilde değil, kendi kafalarındaki plana uygun bir biçimde değerlendireceklerini çok net bir şekilde ifade ettiler. Dolayısıyla bu iade konusu zaten şeyin Türkiye ile bu bahsettiğimiz İsveç ve Finlandiya arasındaki sıkıntının en fazla göze çarpan örneklerinden birisi olacak. Dolayısıyla buradan ben özellikle bu gibi somut bir konu üzerinden değerlendirilirse veto kartının kullanılmasının olası olduğunu ifade etmek isterim. Ama az önceki vurguyu tekrar yapacağım. Yani şeyin Türkiye'nin attığı adımları hani uzmanlara bile sorsanız, ekonomi alanında uzmanlara sorun veya işte Türkiye'nin kültür politikasındaki atacağı adımları, kültür politikasında uzman olan insanlara sorun, eğitim politikasındaki konuları, eğitim politikasında uzman olan insanlara sorun, öngörülebilir değil maalesef. Dolayısıyla biz burada o gerekenleri eldeki veriler çerçevesinde ortaya koyuyoruz. Fakat Türkiye yani AK Parti hükümeti nasıl bir adım atar? Gerçekten bunu ben de merakla bekliyorum. O konuda şaşırmaya da hazır olduğunu ifade edebilirim.
Evet, evet. Peki Batı'nın sıkışmışlığı yani hakikaten çünkü o Ukrayna'da atılan adımlar, Minsk anlaşmalarının çöpe atılması, Rusya'nın operasyonunun tetiklenmesi oldukça Batı'nın kendisini ekonomik olarak vuran, siyasi olarak karıştıran bir resim ortaya çıkarttı. Şimdi tabii böylesi bir resim içerisinde, NATO içerisinde Ankara'nın daha bağımsız hareketine izin verilip verilmeyeceği tartışmaları ve taviz verilmesi tartışmaları, hatta işte Financial Times'a meşhur bir makale son bu haftaya damgasını vuran çıktı, hani mecburuz gibisinden. Bu biraz el güçlendirici bir faktör olmaz mı sizce?
Şöyle söyleyebilirim. Yani bir kere bu Ukrayna'da sıkışmışlık derken tam o konuda aynı fikirde olmadığımı ifade edeyim. Bence Ukrayna'da daha fazla sıkışan Rusya. Ben bunu bu şekilde düşünmekteyim, değerlendirmekteyim. ABD'nin Türkiye'ye yönelik politikası, Batı'nın Türkiye'ye yönelik politikası açısından ama Rusya ve Ukrayna arasındaki bu kriz gayet tabii ki bir şey yaptı. Bir alan açlığı neden? Çünkü Batı ülkeleri blok halinde Rusya'ya yaptırımlara doğru giderken Türkiye bu yaptırımlara katılmadan iki taraf arasında daha net bir arabulucu rolü oynayacağını veya en azından bir köprü olacağını göstermiş oldu ki bu da Erdoğan'ın yani o bitmekte olan kredisini evet belki bir nebze daha güçlendiren bir unsur oldu. Fakat Rusya-Ukrayna krizinin en azından uluslararası politikadaki ağırlığının biraz son bir ayda azalmasıyla birlikte bence Erdoğan'ın o stratejik olarak, o anlık olarak kazandığı o stratejik üstünlükte yavaş yavaş elden çıkmakta. Ben dolayısıyla burada Batı ülkelerinin Türkiye'ye yönelik öyle ellerinin çok mahkum olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hatta Biden'ın biliyorsunuz bu İsveç ve Finlandiya liderleriyle birlikte resmini paylaşarak orada Erdoğan dışlaması ve burada işte bizim istediğimiz gibi bir sonuç oldu diye bir görüntü ortaya koyması da bu noktada Türkiye'ye verilen bir mesajdı veya Türkiye'ye en azından ihtiyaç duymadıklarını, o derece ihtiyaç duymadıklarını gösteren bir simge diye tahmin ediyorum. Mesaj tahmin ediyorum. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte Türkiye'nin Batı ülkeleriyle olan ilişkilerinde öyle çok fırsatların çıkacağı düşüncesinde açıkçası değilim. Muhtemelen daha kötüye giden bir ilişki ağı söz konusu olacak.
Peki. Çok teşekkür ediyorum. Tabii haklısınız. Türkiye'nin ekonomisi o kadar sıkıntıda ki onlar da bu kartı kullanabiliriz diye de açıkça da konuşuyorlar, ifade ediyorlar zaten. Çok teşekkür ediyorum Can Bey.
Teşekkür ediyorum Ceyda Hanım. Görüşmek üzere. İyi yayınlar.
Evet, teşekkürler. Evet, doçent Can Kakışım'la konuştuk, değerlendirmelerini aldık. Türkiye içerisinde geçtiğimiz haftayı bir toparlamış olduk. Bayram yarın Arife günü, sonrası bayram, bir bayram nefes alması diyelim, biz de Eksen'de yapacağız ama sonrasında burada yeniden buluşmak umuduyla diyelim. Bugün Boris Johnson'a Britanya en azından düğmeye bastı veda etmek için, öyle gözüküyor. Geçici başbakan olacak artık. The Beatles'dan I Saw Her Standing There meşhur bir şarkısı. Bununla veda edelim. Görüşmek üzere.
Aslında babasıyla aynı çizgide olmamasına rağmen Jean-Marie Le Pen'in damgasını alnında taşıyan, Marine Le Pen'in partisine duyulan güvensizlikten doğan bir zafer.
Şu an İngiliz mahkemesinin ve Amerika'nın verdiği karar, Amerika'nın işlediği suçları insanlığa duyurmanın bir gazetecilik faaliyeti değil, bir ajanlık faaliyeti olduğu üzerine kurulu.
Seçim yaklaştığı için ve bu iş halk arasında gittikçe şikayet konusu olduğu için iktidar bile dün veya bugün daha önceki söylemleriyle çelişen adımlar atmaya, hatta da belki de Suriye ile görüşmeye çalıştı.
Biraz daha geçmişe uzanalım, biraz daha geniş bir coğrafyada, geniş bir çeperde Küba'ya bakalım, Vietnam'a bakalım, Kore'ye bakalım.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.